Ayrım 13, sayfa 113. Taksim'deki ev. Paranın para, işlerimizin de baştan kara olduğu yıllarda o günler. Bir içtiğimiz suyun ayrı gittiği üç arkadaştık. Başımıza buyruk. Bizim gibi herhangi bir kişi bir evi 300 liraya tutamazdı. Ama üç kişi aynı evi 150 liraya tutar diye düşündük. Gecelerimiz Taksim ile Galatasaray arasında sürtmekte geçtiği halde birimiz Bebek'te oturuyorduk, birimiz Karagümrük'te. Bense Kumkapı dolaylarında. Gidiş geliş yol paralarını koyduk üst üste. Yol yorgunluklarını, taşıtlarda geçen uykusuzlukları, harcanan zamanları da üstüne ekledik. Bir de gördük ki Beyoğlu'nda üçümüz bir ev tutsak, yüzü astarından çok daha ucuza gelecek. Ev ile meyhaneyi bir araya getirmekle yalnız zarardan kurtulmakla kalmayacağız, üstelik kâra bile geçeceğiz. Üçümüz bir olduk, Taksim'de bir ev tuttuk. Bu mutlu olayı dostlara ilk açıklayan Mustafa uykusuz oldu, Lambo'nun meyhanesinde. Değerli meyhanecimiz Monsieur Lambo'nun ustaca sulandırdığı şaraptan bardağını dolduran uykusuz, Taksim'deki yeni evimizin şerefine diye kaldırınca önce kaptan davrandı kalehine. Güle güle oturun arkadaşlar, dedi. Üçünüze de mutluluklar dilerim. Sonra sıradan dostlar, Sadriler, Metinler, Müfitler, Cahitler, Kemaller, Mücaplar, Cezmiler, Saitler, Canlar, Nihatlar, Aydınlar, Orhan Veliler. Kutlu olsun, mutlu olsun, uğurlu olsun. Yeni evimizin dirliği düzenliği, biz kiracıların rahatı için o kadar çok, o kadar çeşitli kadehler, bardaklar şişeler kaldırıldı ki, vapurunu kaçıran, otobüsünün parasını tüketen, ayakta duracak gücünü yitiren meyhane arkadaşlarımız, yer yataklarında, divanlarda, masa üstlerinde, iskemlelerde kıvrılmak zorunda kaldılar, daha ilk geceden. Bu, iyi bir başlangıç olmuştu geriden gelecek geceler için. Lambo'nun, Yorgo'nun gediklileri geç kaldılar mı, üçümüzden birine yapışıyorlar, bizim Taksim'deki evde alıyorlardı soluğu. Hele kaptan, ne yapıp yapıp bizde sabahlamanın bir yolunu buluyordu. İster Lambo'da olalım, ister Yorgo'da, meyhane kapanacağına yakın geliyor, son bardağını bizimle tokuşturuyordu. Sonra üçümüzden birini ustaca çımasına atıp takılıyordu peşimize. Temiz adamdı kaptan. Yatağın temizini, örtülerin yeni yıkanmışını, karyolanın somyalısını seçerdi hep. Kimin yatağını beğense, sahibi yer yatağında yatmak zorundaydı iç tüzüğe göre. Tüzüğü düzenleyen de gene kendisiydi. Galiba somyası en sağlam, örtüleri en temiz, yatağı en rahat, hele hele yüzü yatağından daha yumuşak olan uykusuz, yer yatağından bir türlü kurtulamıyordu. Kim bilir, belki de en can ciğer dostuydu onun. Çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı, askerlik arkadaşıydı. Belini tuta tuta yer yatağından kalktığı bir sabah sordum uykusuza. Akhisar'dan mı tanışırsın bu adamla? Şaşı şaşı baktı yüzüme. Hangi adamla? Diye sordu. Kaptanla canım? Yok. Okuldan mı arkadaşsın? Askerden mi? Yahu tanımam ben kaptanı. Adını bile bilmem. Kaptan aşağı, kaptan yukarı o kadar. Senin arkadaşın değil mi bu herif? Nereden arkadaşım olsun benim? Karadenizli olduğuna göre... Evet, dedim. Karadenizli olduğuma göre bütün kaptanları tanımak zorundayım. Öyle mi? Okuldan, meyhaneden... Tanımam yahu, dedim. Hiçbir yerden. Öyleyse bizim Necdet'in arkadaşı olacak, dedi. Galiba beni de o tanıştırmıştı. Teknik üniversitede hocaydı. Bizim üçüncü kiracı arkadaşımız Necdet. Erken erken kalkar derse giderdi. Akşam Yorgo'da buluşunca sorduk. Nereden arkadaşın oluyor bu kaptan senin? Amerika'dan falan mı? Ne Amerikası be? Ne adını bilirim, ne sanını. Kaptan, kaptan, o kadar. Birinci kaptan mı? İkinci kaptan mı? Tankerde mi çalışır? Şilep'te mi? Karadeniz'e mi işler? Akdeniz'e mi bilmem. Tanıyalı bir iki ay oluyor. Nasıl tanıştık? Kim tanıştırdı? Nerede tanıştık hatırlamam. Nerede olacak? Dedim. Meyhanede. Ha, bir o doğru işte. Meyhanede tanışmıştık. Ben de öyle. Bir gün olsun sırmalı elbiseyle gördüğümü hatırlamıyorum. Ben de. Sakın savaş gemilerinde kaptanlık etmesin. Ne savaşı be? Dedi uykusuz. Herif yedi düvelle barışık. Hani Lambo bir gün şarap isteyince bardağını terkos suyuyla doldurup verse, eline sağlık, halis bordo şarabı verdin diye adamın ellerine sarılacak. Barış içinde olmak onun çıkarına. Var mısınız şu kaptana bir savaş açalım? Açalım, dedim. Bağımsızlığımıza el uzattığı, dostluğumuzu sömürdüğü, ev sahipliğimizi kötüye kullandığı için bu savaş. Dur sen. Bir gece Yorgo'da kıstırdık. Merhaba kaptan.
Merhaba sultanım.
Oo merhaba Mirim. Yahu sen nerenin kaptanısın be?
Ayıp ettin dostum. İnsan nerenin kaptanı olur?
Bir geminin.
Ama bu gemi insan taşımazmış da koyun taşırmış.
Ya da ortada gemi yokmuş da kendine kaptanlık eder yürütürmüş.
Önemli olan bir kaptanın gemiyi kurtarması değil. Bir geminin benim gibi bir kaptanı kurtarması.
Ben gemisi kurtaran kaptan olmaksansa kaptanını kurtaran sarhoş gemi olmak isterim.
Kaptanın bu felsefesine eyvallah dedikse de biri dayanamadı, sordu.
Sefere ne zaman çıkarsın? Gece gündüz buralardasın hep.
Mücap, üstüne varmayın, dedi. Kaza çıkarırsınız.
Kaptan sefere çıkmaz. Gemisini yorganın meyhanesinden yürütür.
Kaptan be, sen de kadın çamaşırı kaçırır mısın?
Ne çamaşırı? Kadını giydirmek için kaçakçılık etmeye değer mi?
Haydi bütün kadınların, yani evde sarhoş kocalarını bekleyen karıların şerefine.
Kaptan be, son seferin Marsilya'ya mıydı, Hamburg'a mı?
Mücap sahnelik sesiyle, Kadıköy'e, dedi.
Son vapurda yaptı, geçen akşam son seferini.
Hava soğuk mu soğuktu, kar yağıyordu dışarıda. Dengeyi tutturmak için içiyor içiyor ısınamıyorduk.
Uykusuz belini tuta tuta, gidiyorum yatmaya, dedi.
Gözünüzü seveyin atlatın şu kaptanı da, bu gece olsun rahat bir uyku çekeyim.
Sıvıştı aradan.
Neden sonra onun yokluğunun farkına varan kaptan sordu.
Nerede uykusuz be?
Hiç istifimi bozmadan Lambo'ya gitti, dedim.
Açtırdığı kavaklı derişçesinden boşalttı bardağıma.
İçelim, dedi.
İlk defa kaptanın şarabını içiyordum.
Hangi dağda kurt ölmüştü?
Sadri takılmaların peşini bırakmıyordu.
İçelim kaptan, dedi.
Hamburglu, Marsilyalı bütün genç kızların ve gemisini batırmış, denizini bitirmiş bütün kaptanların sağlığına.
Necdet daha da hızlandırdı işçi.
Bu karda kışta açık denizde kalan, rotasını şaşıran, dümenini düşüren kaptanların şerefine.
Kaptan açık geç, bu gece olsun bizim yalıya bindirme.
Yorgo lambayı söndürüp yaktı.
Beyler dedi, vakit tamam.
Necdet kulağıma eğildi.
Bankanın önünde bekliyorum, kaptanı atlat da çabuk gel dedi.
Palamarı çözebilsem.
Beyler vakit tamam.
Yorgo dedim, hele şu bardağı da doldur.
Yorgo bardağı doldura dursun, ben su dökme dümeniyle sıvıştım.
Bankanın önünde dikilen Necdet'e, yürü dedim, gidelim.
Uykusuz uyumamıştı.
Başını kaldırıp sordu.
Gelen kim? Hanginiz?
İkimiz.
Yani
siz dedim.
Necdet'le ben.
Aman girin yataklara, söndürün lambayı da. Şu geceyi olsun kaptansız geçirelim. Kendi yatağımda rahat bir uyku çekeyim hiç olmazsa.
Ya çalarsa kapıyı?
Açmak yok.
İyi geceler.
Perdeleri sıkıca kapattık. Yorganı tam başıma çekmiştim ki kapının zili çalmaya başladı.
Geldi dedim.
Aman susun.
Necdet soluk bile almıyordu.
Boyuna yumrukluyordu kapıyı.
Duyuramayınca ufak ufak taşlar atmaya başlamıştı pencereye.
Hey açın kapıyı be.
Sesi çatal çatal olmuştu soğuktan. Anası belleniyordu dışarıda.
Size söylüyorum be, hey, açın kapıyı.
Susmuştu bir süre. Evde olmadığımıza inanmış, dönmemizi bekliyordu.
O bekleye dursun, önce uykusuz sızdı, sonra Necdet.
Yeniden taşlamalar, yumruklamalar, seslenmeler. Yeni baştan susma dönemine girince ben de uyuyup kalmıştım.
Kim kimin ne zaman uyanıp ne zaman çıktığını bilmezdi bu evde.
Ertesi akşam Lambo'ya giderken Tatar Kemal'e rastladık yolda.
Bizi suçlar gibi kaşlarını çattı.
Ne yapmışsınız dün gece? Dedi.
Ben kaptanı anımsayıp güldüm.
Tatar Kemal hiç gülmüyordu.
Kaptanın ayakları erdi suya. Kulağına kar suyu kaçtı. Dedim.
Ne kaptanı be? Dedi.
Mücap hasta yatıyor.
Şaşırmıştım.
Mücap mı? Dedim.
Mücaba ne oldu ki?
Açmamışsınız kapıyı. Son vapuru kaçırınca size gelmiş. Kapı açılmayınca sızıp kalmış karların altında.
Demek kapıyı çalan oymuş.
Kapıyı yumruklamış, camları taşlamış, aldırmamışsınız hiç.
Tüh be, şimdi nerede Mücap?
Yatıyor, ateş 39,5.
Utana sıkıla sordum.
Ya kaptan?
Kaptan mı?
Hele düşündüğün adama bak. Bir senedir açıktaydı kaptan. Dün birikmiş aylıklarını toptan almış, park otelde oda tutmuş dün akşamdan beri.
Bono'dan battım.
Hayrola Nizami Efendi? Sen bu saatte buralarda ha?
Nerede olacaktım? Dükkanda mı? Nah sana. Şaşarım aklına senin. Ben kaçıyorum anladın mı? Resmen kaçıyorum insanlardan.
Açıkçası alacaklılardan kaçıyorum.
Kaçıyorum da kurtuluyor muyum sanıyorsun? Ne gezer? Tüh, şimdi ne yapmalıydım? Nasıl kurtulmalıydım elinden? Bir dakika diye kaçmayı düşündüm. En iyisi de buydu. Yok, şu memlekette rahat bir nefes almak yok bize. İki kadeh parlatıp kendimizi unutmak, kendimizden geçmek yok. Otur yahu, otur da anlatayım derdimi. Biraz boşalayım. Boşalacakmış. İçini boşaltıp rahata kavuşacakmış. Ben, ya ben ne yapayım? Kime dökeyim derdimi? Bak garson, bir çatal, bir bardak, bir de ciğer. Otur canım. Elimden tutup zorla oturttu masasına. İç, dedi. En iyisi bu. Senin neyine deftercilik? Mahalle bakkallığı neyine yetmiyordu? Ah bu gazeteciler. Seferberlik ha. Bu gazeteciler gözünün üstünde kaşın var deseler inanırsam tükür yüzüme. Kadehi ağzına kadar doldurdu. İç, dedi. Hadi iç. En iyisi bu. Zaten ben de içmek zorundaydım. Ayın 12'si olmuş, kirayı denkleştirip verememiştim. Saat 6'da ev sahibini görecektim. Görecektim ya, en azdan 10 yere başvurmuş, 150 lirayı bir araya getirememiştim. İçmeyip de ne yapacaktım? Dibine kadar boşalttım kadehi. Söyle, dedim. Nedir zorun? Anlat şimdi. O da kadehini boşalttıktan sonra şişeye yapıştı. İçindekini iki kadehe bölüştürdü. Seslendi garsona. Bir şişe daha getir. Bir de fasulye piyazı. Bir süre yüzüme şaşkın şaşkın baktı. Ağlamaklı bir yüzle, battım, dedi. Mahvoldum. Bono'dan battım ben. Bono'dan mı? Anlayamadım. Anlayamazsın. Ben de anlayamazdım. Nasıl anlardım ki? Ben mahalle bakkallığı yaparken ne rahatmışım. Şimdi anlıyorum. Al gülüm, ver gülüm. Nereden de özendik şu defterciliğe? Gazetelere aldandık. Okuma yazma seferberliği palavrasına aldandık. Ah bilemezsin nasıl yandım. Nasıl battım. Hep Bono'dan. İkinciyi de yuvarladım. Anlat, dedim. Anlat da kendi derdimi unutayım. Nasıl battım Bono'dan? Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Gazeteler yazıyordu o günlerde. Memlekette tam 16 milyon okuma yazma bilmeyen kişi. Daha doğrusu tam 16 milyon yazmasını bilmeyen defter müşterisi. Madem dedim seferberlik başlıyor, okuma yazma seferberliği, 16 milyon cahile tam 16 milyon defter lazım ilk ağız. Bir depo buldum, bir bıçak, bir de tel makinesi. Başladım harıl harıl defter çıkarmaya. Ne defter? Üstlerinde cami resimlerimi ararsın, futbolcu resimlerimi. Anadolu defterlerimi bir tuttu, bir tuttu ki sorma. Peki neden battın öyleyse? Neden olacak? Bono'dan. Bono'dan battım. Evet, anlat anlat. Kağıdı Bono'yla aldım, defterleri Bono'yla sattım. Hem de ne satış. Ben diyeyim 1 milyon liralık, sen de 2 milyon. Kar yarı yarıya. Anadolu'ya sandık sandık yolladım. Trakya'yı avcumun içine aldım. Her yerde çifte kurt defterleri. İlk günlerde işler çok parlak gitti. İlanları bastırıp ta köylere kadar dağıttım. Çifte kurt defteri bir meşale gibi yurdun her bucağında parlayıp asırlardır sürüp giden cehaletin koyu karanlığını söndürecektir. Derken bir de baktım ki ben sönmüşüm. Karanlık gene eski karanlık. Ah sorma, battım, mahvoldum. Hep Bono'dan. Bir daha parlattıktan sonra anlat dedim. Sonuna kadar anlat. Dinlemekten yılacağımı sanma benim. İş sürüp giderken kağıtçılara verdiğim Bono'ların günü geldi. Ödeyebilirsen öde. Satıştan aldığım bonolarla borçlarımı kapamaya kalktım. Ne gezer, herifler söz birliği etmişler gibi hiçbirini ödemiyorlardı. Protestolar bindirdi. Başladım alacaklılara mektup döşenip yalvarmaya. İlk günlerde çek kesip elimdekini avcumdakini alacaklılara yatırdım. Çek işi bitince senet işine başladım. Bu iş de uzun sürmedi. İcra işleri bindirdi. Bir gün haraç mevzat evdeki dikiş makinesinden tut, radyoya kadar açık artırmaya çıkarmazlar mı? En azından 5000 liralık eşya. Yağmurlu bir gündü. 4 tane alacaklı vardı. Kasap bozması için biri artırdıkça artırıyordu. Bir ara şöyle bir hesap ettim. Ulan dedim, borç ödendiği gibi biraz da para bana kalacak. O kadar ki içeride ne varsa kapkacak, halı, kilim hepsini çıkardım kapının önüne. 100, 150, 160 derken kasap kılıklı herif çıkıyor, 300 deyip susturuyordu karşısındakileri. Satış sonunda ortada tek alıcı kalmıştı. İcracı, tamam dedi. Bu iş burada biter. At şuraya imzanı. Herif imzasını attı. Tam 7500 liralık satış. İcra memuru, say parayı dedi. Kasap bozuntusu herif davrandı cebine. Cüzdan yerine bir defter çıkardı. Parayla alışveriş çoktan kalktı. Bono, gözünü sevdiğimin bonosu. Şaka mı yapıyordu bu adam? 2 aylık mı yapalım bonoları, 3 aylık mı diye sordu. Memurda hoşafın yağı kesilmişti. Seninkinin kılı bile kıpırdamıyordu. Vallahi işinize gelirse. İyi düşünün. Benim gibi yağlı müşteri bir daha bulamazsınız. Herifi çiğ çiğ yiyecektim. Bono'ha, Bono'dan batmış malım mülküm vicraya düşmüş, gene karşıma Bono çıkmıştı. Nizami Efendi hırsından kadehe yapıştı, dibine kadar dikti. Çatır çatır kadehi çiğneyecekmiş gibi dişlerini gösteriyordu. Ver bir şişe daha. Onu da içtik. Hesap 68 lira. Nizami Efendi cebine davrandı. Bir defter çıkardı. Bono defteri. Yok para, dedi. 3 aylık bono vereceğim. Garson acı acı gülüyordu. Bırakın şakayı beyim, dedi. Ne şakası be? Millet bana şaka mı yaptı? Çatır çatır bono verdi. Ben de veriyorum. İster al, ister alma, keyfin bilir. Ben bugüne bugün ticaret odasına kayıtlı, itibarlı bir tüccarım. Bono'yu yazdı, masanın üstüne bıraktı. Bahşiş için cebime davranacak oldum. Yazdım, dedi. 2 lira da bahşiş yazdım. Nesine yetmiyor? Taş attı da kolum yoruldu. Yürü, çınarın altında birer de nargile içeriz. Ayrım sonu, sayfa 125.